Ayrım 8.
Raskolnikov onun masasına geleceğini biliyordu. Gazeteleri katlayıp kaldırarak ona döndü. Sinirli bir sabahsızlığı yansıtan alaycı bir gülümsemeyle "Geldiğinizi biliyorum," dedi. "Söylediler. Çorabımı arayıp bulmuşsunuz. Biliyor musunuz? Razumihin sizin için deli diyor. Birlikte Labiza Ivanovna'ya gitmişsiniz. Hani şu onca kaş göz işaretinize rağmen durumu bir türlü anlamayan barut teğmenin çıkıştığı kadın. Hatırladınız mı? Oysa bunda anlaşılmayacak ne var? Durum apacık ortada, öyle değil mi? Amma gevezeymiş. Kim, barut mu? Hayır, arkadaşınız Razumihin. Doğrusu iyi yaşıyorsunuz Bay Zamyatov. En güzel yerlere para ödemeden giriyorsunuz. Demin ki şampanya kimdendi? Biz kendimiz içtik. Neden birinden olsun? Ücret olarak her şeyden yararlanırsınız siz. Raskolnikov gülümsedi. Zamyatov'un omuzuna vurarak önemli değil güzel çocuk, hiç önemli değil diye ekledi. Hem kötü niyetle söylemiyorum ki ben bunu. Hani sizin şu karakoldaki memurun koca karı davası dolayısıyla Mitka'yı döverken söylediği gibi size olan sevgimden, şakacıktan söylüyorum. Bu olayı nereden biliyorsunuz? Belki sizin bildiklerinizden de fazla şeyler biliyorumdur. Çok tuhafsınız. Daha iyileşmemiş olduğunuz doğru. Dışarı çıkmamalıydınız. Demekse tuhaf görünüyorum. Evet, gazete mi okuyordunuz? Gazete okuyordum. Durmadan yangınları yazıyorlar. Hayır, ben yangın haberlerini okumuyordum. Raskolnikov gizemli bir bakışla baktı Zamyatov'a. Dudakları yine alaylı bir gülümsemeyle çarpılmıştı. Hayır, yangınlar değildi benim okuduğum, diye sürdürdü sözlerini. Sonra Zamyatov'a göz kırparak tatlı çocuk dedi. Hadi itiraf edin, ne okuduğumu müthiş merak ediyorsunuz, öyle değil mi? Hiç de merak etmiyorum, öylesine sormuştum. Sormak yasak mı yoksa? Ne diye durmadan? Dinleyin, siz okumuş kültürlü bir insansınız, öyle değil mi? Zamyatov hafiften övünerek, kolej son sınıftan ayrılmıştım dedi. Son sınıftan canım benim. Şu altın zincire, şu yüzüklere bakın hele. Tabii zengin adam, oh ne hoş çocuk. Raskolnikov yüzünü iyice Zamyatov'un yüzüne yaklaştırmıştı. Tam bu sırada sinirli bir kahkaha attı. Zamyatov öfkeden çok şaşkınlıktan kendini geri attı. Amma tuhaf insansınız, dedi büyük bir ciddiyetle. Ve bana kalırsa siz hala sayıklıyorsunuz. Sayıklıyor muyum? Atıyorsun tatlı çocuk. Demek tuhafım. Merakına gıcıklıyorum, öyle değil mi? Çok merak ediyorsun beni. Evet, merakımı çekiyorsunuz. Öyleyse gazetelerde ne aradığımı, ne okuduğumu söyleyeyim mi? Baksanıza ne çok gazete getirttim buraya. Şüpheli bir durum değil mi sizce? Söylesenize hadi ne okuduğunuzu. Şuna bak, nasıl da kulaklarını dikti. Ne kulak dikmesi canım? Sonra söylerim ne kulak dikmesi olduğunu. Şimdi ise tatlım benim, size şunu bildiriyorum. Hayır, itiraf ediyorum, daha iyi. Hayır, bu da değil. Ben ifade veriyorum ve siz zapta geçiyorsunuz ki evet işte böyle ifademdir, söylüyorum. Gazetelerle ilgilenmem, onları arayıp bulmam, okumam. Raskolnikov gözlerini kıstı, durdu. Yüzünü Zamyatov'un yüzüne iyice yaklaştırıp fısıltıyla, buraya gelişim hep koca karının öldürülüşü üzerine bilgi toplamak içindir, diye ekledi. Zamyatov bu kez yüzünü geri çekmemişti. Kımıldamadan onun gözlerinin içine bakıyordu. Sonradan da en tuhafına giden şey aradaki sessizliğin tamı tamına bir dakika sürmesi ve bu süre içinde her ikisinin de birbirlerine böyle bakmaları olmuştu. Sonunda dayanamayan Zamyatov ansızın, okuyorsanız ne olmuş, diye bağırdı. Hem bana ne bundan? Raskolnikov onun bağırmasını aldırmadan aynı fısıltıyla, canım hatırlamıyor musunuz, dedi. Hani siz karakolda kendisinden söz ederken ben düşüp bayılmıştım. İşte o koca karı, şimdi anlıyor musunuz? Zamyatov oldukça endişeli. Ne olmuş, dedi. Hem ne anlıyorum da, ne oluyor? Raskolnikov'un hareketsiz ve ciddi yüzü bir anda değişti. Birden az önceki gibi gülmeye başladı. Sanki gülmemek için kendini tutamıyordu. Bir anda bütün acılığıyla çok yakınlarında yaşadığı bir anın heyecanını yeniden yaşamaya başladı. Elinde balta kapının gerisinde duruyordu. Kapının sürgüsü neredeyse yeniden çıkacaktı. Dışarıdakiler kapıyı zorluyorlar, sövüp duruyorlardı. O ise onlarla kavga etmek, onlara dilini çıkartarak alay etmek ve katıla katıla gülmek istiyordu. Siz ya delisiniz ya da... Zamyatov birden durdu. Sanki aklına gelen yepyeni bir düşünceden şaşkına dönmüş gibiydi. Ya da ne? Nedir ya da, söylesenize. Hiç, dedi Zamyatov öfkeyle. Çok saçma bir şey bu. İkisi de sustular. Tutulduğu gülme krizinden sonra Raskolnikov birden dalgınlaştı. Yüzü üzgün bir hal aldı. Dirseğini masaya dayayıp başını eller arasına aldı. Zamyatov'un orada bulunduğunu unutmuş gibiydi. Epey süren bir sessizlik oldu. Sonunda Zamyatov, çayınızı içsenize, dedi. Soğuyacak. Ne? Çay mı? Tabii. Çayından bir yudum aldı. Ağzına bir lokma ekmek attı. Sonra Zamyatov'a baktı. Ve sanki bir anda her şeyi hatırladı. Kendine gelmiş, yüzü yine o eski alaycı haline almıştı. Çayını içmeyi sürdürdü. Bugünlerde de bu dolandırıcılık işleri aldı yürüdü, dedi Zamyatov. Geçenlerde Moskova haberlerinde bir kalpazan çetesinin yakalandığını okumuştum. Koca bir çete. Sahte banknot basıyorlarmış. Oho, oh, bu eski bir olay. Bir ay önce okumuştum ben. Raskolnikov son derece sakindi. Gülümseyerek ekledi. Sizce dolandırıcı mı bu adamlar?
Ya ne peki?
Ne mi? Öylelerine dolandırıcı değil, blembek derler. Böyle bir iş için 40-50 kişi bir araya geliyor. Hiç olacak şey mi bu? Böylesi işler için 3 kişi bile çoktur. Hem de birbirinin bir ötekine kendinden çok inanması, güvenmesi şartıyla. Yoksa birinin sarhoşlukla yapacağı bir gevezelik her şeyi alt üst edebilir. Blembekler, güvenilmez bir takım adamlar tutup onlar aracılığıyla kişilerden sahte para sürmeye kalkmışlar. Önüne gelene adam açılacak bir iş mi bu? Hem varsayalım bu blembekler bu işi başardılar ve varsayalım ki her biri birer milyonluk sahte parayı değiştirdi, ya sonra yaşadıkları sürece her biri bir başkasına bağlı olarak yaşamayacak mı? Gebermek bundan daha iyi değil mi? Onlarsa daha paraları değiştirmeyi bile başaramamışlar. Adam gişeden 5000 rubleyi alınca elleri titremeye başlamış. 4000'ini saymış, son 1000'liği bir an önce sıvışıp gitmek için güvenmiş, saymadan cebine atmış. Bu durumu da doğallıkla şart uyandırmış. Sonuç, bir ahmak yüzünden her şeyin alt üst olması. Hiç olacak şey mi bu? Zamyatov, ne, dedi. Ellerinin titremesi olmayacak şey. Neden olmasın? Bu bence son derece doğal bir şey. İnsan kendini tutamayabilir. Tutamayabilir mi? Ne yani? Siz olsanız eliniz titremez miydi? Doğrusu benim de elim titrerdi. 100 ruble için böyle bir dehşeti yaşamak, sahte paralarla bir bankaya, hem de hangi bankaya? Bu işlerde en kulağı kesik bankaya girmek, utanırdım doğrusu.
Ya siz?
Utanmaz mıydınız? Raskolnikov yeniden dilini çıkartmak için dayanılmaz bir istek duydu. İkide bir sırtı soğuk soğuk ürperiyordu. Söze dolambaçlı bir yoldan başladı. Ben olsam öyle yapmazdım. Bakın ben ne yapardım? İlk binlik desteği her banknotu tek tek inceleye inceleye baştan sona sondan başa en aşağı 4 kez sayardım. Sonra ikinci binlik desteği saymaya başlardım. Ortalarına geldiğimde destenin içinden rastgele bir 50 rublelik banknot çıkartıp ışığa tutar, sahte mi değil mi diye iyice bir gözden geçirip doğrusu derdim, korkuyorum. Geçenlerde akrabamız bir kadın bu yüzden 25 rublesinden oldu. Ve akraba kadına nasıl sahte para verdiklerini anlatırdım. Üçüncü bini saymaya geçtiğimde de bir dakika derdim. Deminki desteği sayarken sanırım 700'den sonra şaşırdım. Ve ikinci binlik desteği yeniden saymaya başlardım. Bu işi her desteği için tekrarlardım. Saymayı bitirdiğimi bu kez de destelerden rastgele bir iki banknot çıkartıp yeniden aşağı tutar kuşkulanmış gibi yapardım. Lütfen derdim şunları değiştirin. Böylece veznedarın anasından emdiği sütü burnundan getirir ve adamcağızı beni başından sarmak için ne yapacağını bilmez ederdim. Bütün bunlardan sonra gitmek için kapıyı açtığım anda durur, geri döner. Affedersiniz deyip yeni bir şeyler sorar, yeni bazı bilgiler almak isterdim. Ben olsam işte böyle yapardım. Müthişsiniz doğrusu dedi Zamyotov gülümseyerek. Ne var ki bunların hepsi sözde kalan şeyler. Uygulamada siz de herhalde ne yapacağınızı şaşırırdınız. Bırakın sizi ya da beni, böyle bir işte en deneyimli bir adam bile çuvallar. Hem uzağa gitmeye ne gerek var, işte burnumuzun dibinde gerçekleşmiş bir olay. Şu bizim mahallede öldürülen koca karı, katil güpegündüz kendisini ancak bir mucizenin kurtarabileceği böylesine rizikolu bir işe giriştiğine göre besbelli müthiş soğukkanlı ve deneyimli biri. Ama bakın onun da elleri titremiş, çalmasını becerememiş, dayanamamış, yaptığı işe bakınca bu açıkça görülüyor. Raskolnikov bu sözlerden gücenmiş gibiydi. Sinsi bir sevinçle, demek yaptığı işe bakarsanız çalmasını bile becerememiş dedi. Madem öyle hadi yakalayın adamı. Yakalanacaktır. Kim? Siz mi? Siz mi yakalayacaksınız? Koşturup durmanız yanınıza kar kalır. Şimdi sizin için en önemli nokta şu. Adam para harcıyor mu harcamıyor mu? Dün 5 parası olmayan bir adam bugün su gibi para harcamaya başlamışsa katil değilse nedir? Ama bu noktada eğer isterse bir çocuk bile sizi aldatabilir. İşte hep bu noktada yanlış yaparlar. Kurnazca cinayet işlerler, sonra da soluğu bir meyhanede alırlar. Polis de para harcamalarından kuşkulanıp onları enseler. Onlar sizin gibi kurnaz olamazlar. Siz olsanız herhalde meyhaneye gitmezdiniz, öyle değil mi? Raskolnikov kaşlarını çattı, canı sıkılmıştı. Zamyotov'a dik dik bakarak benim bu işte nasıl davranacağımı mı öğrenmek istiyorsunuz dedi. Evet dedi Zamyotov kararlılıkla. Bakışları, sözleri nedense birden ciddileşmişti. Çok mu istiyorsunuz bunu? Evet. Pekala. Ben olsam şöyle yapardım. Raskolnikov yine yüzünü Zamyotov'un yüzüne yaklaştırdı. Yine gözünü kırpmadan bakıyor ve fısıltıyla konuşuyordu. Zamyotov bu kez onun bu davranışından irkilmişti. Evet. Ben olsam hem olay yerinden uzaklaşır, hiçbir yere uğramadan doğruca etrafı duvarla çevrili, kimselerin olmadığı ıssız bir avluya ya da buna benzer bir yere giderdim. Avluda duvar dibinde bir köşede binanın yapıldığı günden beri durmakta olan 20-25 kilo ağırlığında bir taş bulur. Paralarla öteki şeyleri bu taşın altında bulunması gereken çukura yerleştirir. Taşı da eski durumuna getirdikten ve sağını solunu ayağımla bastırıp düzelttikten sonra bir daha 2-3 yıl hiç oralara uğramamak üzere çeker giderdim. Siz işiniz yoksa katili arayın durun. Zamyotov da fısıltıyla ve nedense Raskolnikov'dan hafifçe uzaklaşarak delisiniz siz dedi. Raskolnikov'un gözleri ateş gibi parlıyordu. Yüzü sapsarı kesilmiş, üst dudağı seyirmeye başlamıştı. Yüzünü Zamyotov'un yüzüne alabildiğince yaklaştırmıştı. Dudakları sürekli kımıldıyor ancak hiçbir şey söylemiyordu. Bu böylece yarım dakika kadar sürdü. Ne yaptığını biliyor ama kendine engel olamıyordu. Tıpkı o gün yuvasında zıplayıp duran kapının sürgüsü gibi dudaklarında korkunç bir takım sözcükler titreşip duruyordu. İşte neredeyse dökülüverecekti bu sözcükler. İşte neredeyse fırlayıp çıkıvereceklerdi ağzından. Söyleyiverecekti neredeyse. Birden ya kacak orayla Lizavetta'yı ben öldürdüysem dedi ve derdemezle kendine geldi. Zamyotov'un kireç gibi bembeyaz olan yüzü tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. Bakışları da tuhaflaşmıştı. Olacak şey mi bu dedi. İnanmıştınız ama dedi Raskolnikov'un içine. Hadi itiraf edin, öyle değil mi? Ha öyle değil mi? Zamyotov telaşla. Hayır dedi, hiç inanmamıştım. Hele şu anda her zamankinden daha az inanıyorum. Sonunda yakalandın, diline tuzağa tutuldun. Şu anda her zamankinden daha az inandığınıza göre demek ki bir ara inanmıştınız. Zamyotov utanır gibi oldu. Hayır hiç inanmamıştım diye bağırdı. Beni korkutacak bunca şeyde sırf sözü bir araya getirmek için anlattınız zaten. Demek inanmamıştınız. Peki öyleyse o gün karakolda ben çıktıktan sonra arkamda ne diye konuşuyordunuz? Ve baygınlığım geçip de kendime geldikten sonra barut hemen beni neden sorguya çekti? Koltuğundan doğruldu, kasketini aldı. Hey garson diye seslendi. Borcum ne kadar? Hepsi 30 kopek efendim dedi koşarak gelen garson. Şu 20 kopeyi de vodka için başlı olarak al. Şu paralara bak, paralara. Banknotlarla dolu elini Zamyotov'a uzatmış gösteriyordu. Kırmızı mavi banknotlar tam 25 ruble. Paraları tuttuğu eli titriyordu. Nereden geldi bunlar ha? Ya şu gıcır gıcır elbiseler, biliyorsunuz 5 param yoktu. Ev sahibimi sorguya çekmişsinizdir. Artık yeter. Ases çuz. Hoşça kalın. Raskolnikov içinde biraz da hoşnutluk sezilen tuhaf, sinirli, heyecanlı bir havayla çıkıp gitti. Yüzü asılmıştı. Dayanılmaz derecede yorgun duyuyordu kendini ve yorgunluğu giderek de artıyordu. Yüzüne inme gelen hastalarda görülen bir çarpılma gelip yerleşmişti. Heyecanlanmaya başlar başlamaz gücü de artıyor, yükseliyor. Heyecan duygusu azaldıkça gücü de azalıyor, düşüyordu. İçeride tek başına kalan Zamyotov ise dalgın, düşünceli, kımıldamadan oturuyordu. Raskolnikov cinayet konusundaki bütün düşüncelerini alt üst etmiş, kafasında yeni ve kesin bir takım düşünceler uyandırmıştı. İlya Petrovich ahmağın tekiymiş diye mırıldandı sonunda. Raskolnikov kapıyı açıp tam sokağa çıkarken merdivenlerle Razumihin'le burun buruna geldi. Her ikisi de bir adım kalana kadar birbirlerini görememişlerdi. Neredeyse kafa kafaya tosaşacaklardı. Bir süre bakışıp birbirlerini süzdüler. Razumihin anlatılmaz bir şaşkınlık içindeydi ama birden gözleri gerçek bir öfkenin kıvılcımlarıyla tutuştu. Bak hele diye bağırdı olanca gücüyle. Demek yataktan kalkıp kaçtın ha? Ben sonra divanın altında bile aradım. Çatılara baktım, az kalsın nasıl sesle dövecektim. Oysa beyimiz nerelerdeymiş? Rodya bu ne demek oluyor? Bana gerçeği söyle, itiraf et, duyuyor musun? Raskolnikov sakin sakin. Bu şu demek oluyor ki dedi. Hep ettiniz, beni bıktırdınız, şurama getirdiniz ve ben yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmak mı? Ayakta duramazken, güçlükle soluk alırken ve şu kireç gibi olmuş yüzde mi? Aptal herif! Kristal Palas'ta ne yapıyordun? Çabuk doğruyu söyle. Bırak beni dedi Raskolnikov ve gitmek için davrandı. Bu davranışı Razumihin içeriden çıkartmıştı. Onu omuzundan yakalayarak bırakmak mı? Biliyorsun şimdi ne yapacağım. Bir bohça gibi koltuğunun altına alıp eve götüreceğim seni. Üzerine de kapıyı kilitleyeceğim. Raskolnikov sakin görünmeye çalışarak ve tane tane bak Razumihin dedi. Senin iyiliklerini istemediğimi görmüyor musun? Hem bu iyiliklerini aşağılayanlara ve artık senin bu iyiliklerini cidden katlanılmaz bulanlara ısrarla iyilik etmek isteyin niye? Hastalandığım gün ne diye gelip beni buldun? Belki de ölüm beni çok daha sevindirecekti. Bana sıkıntı verdiğini, beni bıktırdığını bugün yeterince dile getiremedin mi? İnsanlara acı çektirmek için nasıl desteklisin? İnan bana bütün bunlar benim sağlığımı ciddi biçimde sarsan davranışlar. Çünkü sürekli sinirlendiriyor beni. Oysa az önce Zosimov sırf beni sinirlendirmemek için çekip gitmedi mi? Allah aşkına sen de yakamı bırak. Hem beni zorla alık olmaya ne hakkın var? Tümüyle kendinde bir insan olarak konuştuğumu görmüyor musun? Yakamı bırakman, bana iyilik etmekten vazgeçmen için söyle söyle sana nasıl yalvarayım? Varın bana nankör deyin, alçak, aşağılık deyin ama Tanrı aşkına yakamı bırakın. Bırakın, bırakın. İçinde biriken zehri akıtma fırsatı doğmuş olmasının sevinciyle sakin sakin başladığı konuşmasını az önce Lujin'le konuşurken olduğu gibi öfkeden tıkanarak tamamlamıştı. Razumihin durdu, biraz düşündü ve sonra onun kolunu bırakıp yavaş sesle ve dalgın dalgın cehenneme kadar yolum var dedi. Ama Raskolnikov'un gitmeye davrandığını görünce yeniden öfkelendi. Dur diye bağırdı.
Dinle, hepiniz birer gevezeden ve farfaradan başka bir şey değilsiniz. Küçücük bir acınız olsa 10 paralık yumurtası için ortalığı birbirine katan tavuklara dönersiniz. Üstelik burada bile başka yazarların düşüncelerini çalarsınız. Ruhlarınızda bağımsız bir yaşamdan iz bile yok. İspermeçetten yaratılmış yaratıklar. Damarlarınızda da kan yerine serum dolaşıyor. Hiçbirinize inanmıyorum. İlk işiniz ne pahasına olursa olsun insana benzemektir.
Raskolnikov'un yürümeye yeltendiğini görünce öfkesi bir kat daha artarak "Dur!" diye bağırdı. "Dur ve sözlerimi sonuna dek dinle. Biliyorsun bugün yeni eve taşınman onuruna konuklarım olacak. Belki de şu anda gelmişlerdir bile. Dayımı bıraktım gelenleri karşılaması için. Kendimle bir koşu buraya geldim. Eğer bir ahmak değilsen, eğer su katılmamış bir ahmak değilsen, boşuna pabuç eskideceğine bu akşam doğruca bize gelir adam gibi oturursun. Madem çıkmışsın yapacak bir şey yok demektir. Sana yumuşacık bir koltuk bulurdum. Ev sahiplerimin koltuğunu getirirdim. Çay içer insanlarla birlikte otururdun. Oturmak istemezsen yatırırdık seni. Yine aramızda olurdun. Hem Zosimov da olacak. Gelecek misin?
Hayır! Gerçek değil bu söylediğin dedi Razumihin sabırsızlıkla. Sen nereden bileceksin ki? Daha kendini bilmiyorsun ki. Hem bu işlerden de zerre kadar anladığın yok.
Ben de senin gibi kaç kez böyle insanlardan kaçmışımdır ama her seferinde de geri döndüm. İnsan yaptığından utanıyor ve geri dönüyor. Unutma, Poçukov'un apartmanı 3. kat. Öyleyse Bay Razumihin, siz iyilik yapma zevkini duyma uğruna kendinize dayak atılmasına bile izin vereceksiniz. Dayak mı? Kime? Bana mı? Aklından geçirenin bile ağzını burnunu dağıtırım. Poçukov'un apartmanı 47 numara, memur Babuşkin'in dairesi. Gelmeyeceğim Razumihin. Raskolnikov arkasını döndü ve yürümeye başladı.
Bahse girelim ki geleceksin diye bağırdı Razumihin arkadaşından. Yoksa bundan sonra Raskolnikov diye birini tanımıyorum ben. Dur, Zamyotov içeride mi?
Evet, seni gördü mü? Gördü. Konuştunuz mu? Konuştuk. Ne konuştunuz? Canın cehenneme. Söyleme sen söyleme. Poçunkov 47 Babuşkin, unutma. Raskolnikov Sadoyeva'ya varınca sağa saptı. Razumihin de almış ardından bakıyordu. Sonunda elini sallayıp içeri girmek için yürüdü ama tam merdivenlerin ortasında durdu. Allah kahretsin dedi yüksek sesle. Evet, aklı başındaymış gibi konuşuyordu ama ah ne aptalım ben. Yalnız aklı başındalar ne akıllıcı ederler. Zasimov'un da asıl korktuğu buydu galiba. Parmaklarıyla alnına vurdu. Ya bir de... Nasıl bırakabildim onu? Kendini suya atabilir. Çok yanlış bir iş yaptım. Çok. Hemen Raskolnikov'un ardından koştu ama bir iki gözden yitip gitmişti bile. Razumihin tükürdü ve Zamyotov'u sorguya çekmek üzere hızlı adımlarla Kristal Palas'a doğru yürümeye başladı. Raskolnikov doğruca köprüye gitti. Köprünün ortasında korkuluklara dayanıp uzakları seyretmeye başladı. Razumihin'den ayrıldıktan sonra öylesine bitkinleşmişti ki köprüye kadar zorlukla gelebilmişti. Oracıkta bir yerlere yolun ortasına oturmak ya da yatmak istiyordu canı. Sulara doğru eğilip batmakta olan güneşin son pembe yansılarına giderek yoğunlaşan akşam alacasında kararan evlere, nehrin sol kıyısında uzakta bir evin güneşin son ışıkları ile tutuşmuş küçük çatı katı penceresine, kanalın karanlık sularına bakmaya başladı. Özellikle de sulara bakıyor gibiydi. Sonunda gözlerinde bir takım kırmızı halkalar dönmeye, evler, insanlar, rıhtım, arabalar çevresinde dans etmeye başladı. Sonra birden ikildi, gördüğü korkunç bir hayalle yeni bir baygınlıktan kurtulmuş gibiydi. Yanında hemen sağında birinin durduğunu hissetti, baktı. Uzun boylu, başörtülü, uzun sarı benizli, gözleri kızarmış ve yuvalarına gömülmüş bir kadındı. Kadın da doğruca kendisine bakıyordu ama besbelli hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey fark etmiyordu. Birden sağ kolunu korkuluğa dayadı, sağ bacağını kaldırıp korkuluktan aşırdı, sonra sol bacağını kaldırdı, onu da aşırdı ve kendini kanala bırakıverdi. Kirli sular birden açılıp kapandılar ve kadın kayboldu. Ancak bir dakika kadar sonra yeniden su yüzüne çıktı. Akıntı yönde sürükleniyordu. Başı ve bacakları suyun içinde, sırtı yukarıdaydı. Eteği suyun üstünde yastık gibi şişmişti. Boğuldu, boğuldu! Sesleri duyuldu. İnsanlar koşmaya başladılar. Kanalın iki kıyısı birden bir anda siyecilerle dolmuştu. Köprünün üstünde de Raskolnikov'a arkadan bastıran bir kalabalık toplandı. Yakından ağlamalı bir kadın sesi duyuldu. Tanrım! Bu bizim Afrosin Şuyaka. Efendiler Allah rızası için kurtarın onu. Kalabalık arasından kimileri de kayık kayık diye bağırıyordu. Ancak kayığa gerek kalmadı. Bekçinin biri iskelenin merdivenlerinden kanala inip ceketini çizmelerini çıkartarak suya atladı. Akıntı kadını zaten iskelenin önüne kadar getirmişti ve yapılacak fazla bir şey yoktu. Bekçi sahiliyle kadını elbisesinden yakaladı. Sol eliyle de kendisine uzatılan bir sıra tutundu ve kadını kıyıya çekti. Merdivenlerin üzerine yatırdı. Az sonra kadın kendine geldi, doğrulup oturdu. Ellerini anlamsız hareketlerle ıslak entaresini siliyor, aksırıp tıksırıyor ama hiç konuşmuyordu. Deminki kadın sesi bu kez Afrosyushka'nın yanında duyuldu. Devrilene kadar içip sarhoş oldu anam babam. Demin de az kalsın kendini asacaktı, ipten kurtardılar. Bir koşu bakkala giderek kızını göz kulak olması için kendisine bırakmıştım. Şu olanlara bak. Şuradaki satıcı kadın anam babam, şu bizim satıcı kadın. Hemen şurada otururuz. İşte burada baştan ikinci ev. Kalabalık dağılmaya başladı. Polisler ise hala kadınla uğraşıyorlardı. Kalabalıktan biri karakoldan söz etti. Raskolnikov olup bitenleri tuhaf bir kaygısızlıkla, aldırmazlıkla izlemişti. Birden içinde bir tiksinti duydu. Su! Hayır değmez. Tiksinç bir şey bu diye mırıldandı. Bir şey olacağı yok. Ne diye beklemeli? Bu ne, karakol mu? Samyotov yine karakolda değil. Saat 9'a geldiği halde karakol hala açık. Sırtını korkuluklara çevirdi. Çevresine bakındı. Kesin bir tavırla evet gidelim bakalım diye mırıldandı. Karakola doğru yürümeye başladı. Yüreği sağırlaşmış gibiydi. Düşünmek istemiyordu. Her şeye bir son vermek kararıyla evden çıktığı zamanki canlılığından eser kalmamıştı. Kaygılı bile değildi. Şu anda duyduğu tek şey tam bir uyuşukluktu. Ağır uyuşuk adımlarla kanal boyunca yürürken ne yapalım? Bu da bir çıkış yoldur diye düşündü. Nasıl olursa olsun buna bir son vereceğim çünkü böyle istiyorum. Ancak bu bir çıkış yolu sayılır mı? Boş ver. Bir aşınlık bir yerin olacak. Ancak bu nasıl bir son böyle ki? Hem bu son mu? Söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim onlara? Allah kahretsin. Yoruldum, hemen bir yer bulup oturmalı ya da uzanmalıyım. İşin en utanç verici yanı da son derece aptalca olması. Tükürmüşüm aptallığına. Ne saçma şeyler geliyor insanın aklına. Karakola gitmesi için dosdoğru yürümesi, ikinci köşeden sola sapması gerekiyordu. Hemen şuracıktaydı karakol. Ama o ilk köşeye varınca durdu, biraz düşündü ve ilk sokağa saptı. Böylece iki sokak çevreden dolaşacak biçimde yürüyecekti. Buna belki hiçbir amacı olmaksızın yapmıştı. Belki de birkaç dakika olsun zamanı uzatmak istemişti. Başı önde yürüyordu. Birden sanki kulağına birisi bir şey fısıldadı. Başını kaldırınca tam o evin kapısının önünde bulunduğunu gördü. O akşamdan beri buraya hiç gelmemiş, dolayından bile geçmemişti. Karşı konulmaz, açıklanamaz bir arzuyla tutuştu içi, içeri girdi. Avludan geçti, sağa saptı. Bildik merdivenlerden dördüncü kata çıkmaya başladı. Merdivenler dar, dik ve çok karanlıktı. Her merdivenin sağlığında duruyor ve dikkatle çevresine bakınıyordu. Birinci kat sağlığındaki pencere çerçevelenmişti. O zaman bu yoktu diye düşündü. İşte ikinci katta Nikolaşka ile Mitka'nın çalıştıkları daire. Kilitli, kapıda boyanmış. Demek ki kiraya veriyorlar. İşte üçüncü kat. Ve işte dördüncü kat. Şurası. Şaşkınlıktan küçük dilini tutacaktı. Kapı ardına kadar açıktı. İçeride birileri vardı. Sesler geliyordu. Bu hiç beklemediği bir şeydi. Bir iki saniye süren bir kararsızlıktan sonra son basamakları da çıkıp içeri girdi. Burası da onarılıyordu. İçeride işçiler vardı. Buna çok şaşırdı. Nedense her şeyi bıraktığı gibi olacağını düşünmüştü. Hatta cesetleri bile ta oracıkta döşemenin üzerinde. Şimdi ise duvarlar çırılçıplaktı ve evde hiç eşya kalmamıştı. Evi bu görünüşüyle tuhaf buldu. Yürüdü, pencere kenarına oturdu. İçeride topu topu iki işçi vardı. İkisi de gençti. Yalnız biri ötekinden oldukça küçüktü. O eski sarı yırtık duvar kağıtları yerine eflatun çiçekli beyaz yeni duvar kağıtları kaplıyorlardı. Raskolnikov'un hiç hoşuna gitmedi bu. Değişme kendisini üzmüş gibi yeni duvar kağıtlarına düşmanca baktı. İşçilerin geç kaldıkları anlaşılıyordu. Çabuk çabuk kağıtlarını topluyorlar, eve gitmeye hazırlanıyorlardı. Raskolnikov'u fark etmemiş gibiydiler. Aralarında bir şey konuşuyorlardı. Raskolnikov parmaklarını çaprazlama kenetleyip dinlemeye koyuldu. Karı sabahın köründe çıkıp gelmesin mi diyordu yaşlısı gencine. Ama nasıl süslenip püslenmiş, ne bu limonlaşmalar, portakallaşmalar dedim kendisine. Ben Tit Vasilievich dedi. Artık kendimi tüm ülise teslim etmek istiyorum. İşte böyle. Ama göreceksin, öyle bir süslenmişti ki model sanırsın. Model ne abiciğim diye sordu genci. Anlaşılan abiciğinden bir şeyler öğrenmek istiyordu. Model kardeşime diyeyim, renkli bir takım resimlerdir. Her cumartesi bizim bura terzilerine dış ülkelerden postayla gönderilir ve kadınlarla erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiğini gösterir. Seni anlayacağın resim demek. Erkek modelleri daha çok belden büzgülü paltolarla gösterilir. Kadınlara gelince bunları sana nasıl anlatsam bilmem ki. Genç olanı büyük bir heyecanla ah be dedi. Şu Petersburg'da yok yok desene. Yaşlısı öğüt verir gibi evet kardeş dedi. Bu Petersburg'da da yok yoktur. Raskolnikov pencere kenarından indi. Sandığın, yatağın ve komedinin bulunduğu öteki odaya geçti. Mobilyasız çırılçıplak odana çok küçük göründü. Duvarlarda hala eski kağıtlar vardı. Köşedeki duvar kağıdı üzerinde Meryem resmiyle kandil ve tasvirlerinizi apaçıkça görülüyordu. Odaya şöyle bir göz attıktan sonra yeniden pencereye döndü. Yaşlı içi kendisini görmüş göz ucuyla bakıyordu. Bir şey mi istiyorsunuz diye sordu birden. Raskolnikov karşılık vermedi. Pencere kenarından inip kapının dışına çıktı ve çıngırağın ipini çekti. Aynı çıngırak, aynı madeni ses. İkinci, üçüncü kez çekti çıngırağın ipini. Dinliyor, hatırlamaya çalışıyordu. O dayanılmaz kokulu heyecanlı dakikalar yeniden gözünde canlanmaya başladı. Her çıngırak sesinde titriyor, içi bir hoş oluyordu. İşçi ona doğru yürüyerek bağırdı. Hey kimsin, ne istiyorsun? Raskolnikov yeniden içeri girdi. Bakıyorum dedi, daireyi kiralamak istiyorum da. Daireler böyle gece vakti kiralanmaz. Hem kapıcıyla gelmeniz gerekirdi. Döşemeyi de yıkamışlar diye sürdürdü Raskolnikov. Yoksa boyayacaklar mı? Kan yok muydu burada? Ne kanı? Koca karıyla kız kardeşini öldürmüşlerdi ya. Koca bir kan gölü vardı burada. İşçi tedirgin olmuştu, bağırdı. Ne biçim adamsın sen be? Ben mi? Evet sen. Bilmek istiyor musun? Hadi karakola gidelim, orada söylerim. İşçiler ona kuşkuyla baktılar. Daha yaşlısı, gitme zamanımız geldi dedi. Geç kaldık. Hadi Alyosha, burayı kilitlememiz gerek. Önden çıkıp yavaşça merdivenlerden inmeye başlayan Raskolnikov, iyi gidelim dedi. Aşağı inince kapıcıya seslendi. Hey kapıcı! Kapı ağzında birkaç kişi oturmuş dışarıyı seyrediyordu. İki kapıcı, bir köylü kadın, üzerinde röpte şambra benzeyen bir şey bulunan bir satıcı ve daha birkaç kişi. Raskolnikov onlara doğru yürüdü. Ne istiyorsun diye sordu kapıcılardan biri. Karakola uğradın mı? Şimdi oradaydım, ne olmuş? Kimse var mıydı? Evet var. Komiser yardımcısı da orada mıydı? Birer o da oradaydı. İsteğiniz nedir? Raskolnikov karşılık vermedi. Dalgın, düşünceli adamların yanında dikilip duruyordu. Bu sırada işçiler geldi. Yaşlı olanı daireyi görmeye gelmiş dedi. Hangi daireyi? Şu bizim çalıştığımızı. Kanı niye yıkadılar diye sordu. Orada bir cinayet işlenmiş de o da orayı bulmaya gitmiş. Sonra kapının çıngırağını çalmaya başladı. Neredeyse ipini koparacaktı. Bir arada karakola gidelim diye tutturdu. Orada her şeyi kanıtlayacakmış. Sırnaşıp kaldı. Kapıcı kaşlarını çatmış, kuşkulu gözlerle Raskolnikov'u süzüyordu. Kimsiniz siz diye bağırdı gözler vericesine. Rodion Romanovich Raskolnikov, eski üniversite öğrencisi. Hemen şuradaki sokakta Şirin apartmanında 14 numarada otururum. Kapıcıya sor, beni tanır. Raskolnikov adının yüzüne bile bakmamıştı bunları söylerken. Dalgın dalgın gitgide kararmakta olan caddeyi seyrediyordu. Peki bu eve niçin geldiniz? Görmek için. Ne varmış ki orada görmek için? Kapıda duranlardan tüccar kılıklı olanı tut kolundan karakola götür dedi ve sustu. Raskolnikov omuz üzerinden adama göz ucuyla baktı, dikkatle süzdü. Sonra yine aynı dalgın bakın gidelim dedi. Tüccar kılıklı adam cesaretlenmişti. Götür gitsin dedi. Baksana o meseleden dolayı gelmiş, kim bilir kafasından neler geçiyor. İşçi sarhoş olup olmadığı da belli değil dedi. Yavaş yavaş gerçekten kızmaya başladığı anlaşılan kapıcı, ne istiyorsunuz dedi, ne demeye dolanıp duruyorsunuz burada? Raskolnikov alaycı bir gülümsemeyle, ne o dedi, karakola gitmekten korkuyor musun? Ne diye korkayım, sen buralarda ne demeye dolanıp durduğunu söylesene önce. Köylü kadın, yan kesicidir diye bağırdı. Sırtında öne açık bir köylü paltosu, belinde anahtarlar asılı iri yarı bir köylü olan öteki kapıcı, ne diye konuşuyorsunuz onunla diye bağırdı. Defol, sahiden de yan kesiciye benziyor, defol! Sonra Raskolnikov omuzundan tuttuğu gibi sokağa doğru itekledi. Raskolnikov az kalsın yere kapaklanacaktı, toparlandı. Hiçbir şey söylemeden kapıdakilere şöyle bir baktı, sonra yürüyüp gitti. Amma tuhaf adam diye söylendi işçi. Herkes bir tuhaf bu sıralar diye mırıldandı köylü kadın. Tüccar kılıklı olan karakola götürecektik onu dedi. Uzak duracaksın öğlenlerinden dedi iri yarı kapıcı. Besbelli yan kesiciydi, dolanıp duruyor işte. Elini uzatmaya kalksan kolunu kurtaramazsın, biliriz böylelerini. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyordu Raskolnikov. Bir dört yol ağzında kaldırımın tam ortasında durmuş, birinin sorusuna karşılık verip son sözü söylemesini bekliyormuş gibi çevresine bakınıyordu. Ama hiçbir yerden hiçbir karşılık gelmedi. Her şey şu basamaktaki taşlar gibi dilsiz ve ölüydü. Ama onun için, bir tek onun için ölüydü. Birden epey uzakta 200 adım kadar ileride sokağın koyulaşan karanlıkları içinde bir kalabalık fark etti. Koşuşmalar, bağırışmalar, konuşmalar geldi kulağına. Kalabalığın ortasında bir de araba duruyordu. Birden caddenin ortasında bir ışık parladı. Ne oluyor? Raskolnikov sağa baktı, kalabalığa doğru yürüdü. Rastladığı her şeye dört elle sarılmak ister gibiydi. Bunu düşününce soğuk soğuk güldü. Çünkü karakol konusunda nihayet karar vermişe benziyordu. Ve şu anda artık her şeyin sona erdiğini kesinlikle biliyordu. Bir çift oynak kıratın koşulu olduğu gösterişli bir araba duruyordu yolun ortasında. Arabada kimse yoktu. Sürücü de yerinden inmiş, arabanın yanında duruyordu. Atları dizginlerinden tutuyorlardı. Arabanın çevresinde büyük bir kalabalık vardı. En önde de polisler duruyordu. Bunlardan biri elinde fener eğilmiş, arabanın tekerlekleri arasında bir şey aydınlatmaya çalışıyordu. Herkes bir şeyler söylüyor, bağırıp çağırıyor. Vah vah, yazık yazık sözleri duyuluyordu. Arabacı şaşırmış gibiydi. Durup durup şu işe bak, tanrım ne felaket diyordu. Raskolnikov olabildiğince kalabalığı yararak ilerledi ve sonunda buraya bakınca bunca kalabalığı toplayan, bunca telaşa sebep olan şeyi gördü. Atların çiğnediği bir adam yatıyordu arabanın altında. Baygın olduğu anlaşılıyordu. Yüzü gözü kan içindeydi. Çok kötü ama soyluca giyimliydi. Başından ve yüzünden kan akıyordu. Yüzü iyice ezilmiş, derileri soyulmuştu. Adamın uğradığı kaza öyle hafife alınabilecek cinsten değildi. Daha nasıl dikkat edecektim diye yakınıyordu arabacı. Atları dört nala mı kaldırmıştım? Herkes gördü, çok yavaş duruyordum arabayı. Eğer bunca insan yalan söylüyorsa ben de yalan söylüyorum. Ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Sallana sallana karşıdan karşıya geçiyordu. Bir kez bağırdım, sonra bir kez daha bağırdım. Duymadı, bir kez daha bağırdım, atları durdurdum. Ama adam kendini doğruca atların ayakları altına attı. Bire bire hile mi yaptı yoksa çok mu sarhoştu anlayamadım. Beygirler genç, ürkek. Adam bağırınca bütün huylanıp kemazıya aldılar. Sonra da olanlar oldu. Kalabalıktan birisi arabacıyı doğruladı. Tam anlattığı gibi oldu. Bir başkası doğru dedi, bağırdı. Ben de duydum, tam üç kez bağırdı. Herkes duydu dedi yine bir başkası. Gerçekten de üç kez bağırdı. Aslında arabacı da fazlaca üzülmüş ya da korkmuşa benzemiyordu. Arabanın zengin ve tanınmış birine ait olduğu anlaşılıyordu. Şu anda o da arabasının sahibinin gelip kendisini almasını bekliyor olmalıydı. Polislere gelince sorunu çözümlemek için canla başla uğraştıklarına hiç kuşku yoktu. Ezilen adamın karakola ve hastaneye götürülmesi gerekiyordu ama adamın adını bilen bile yoktu. Raskolnikov kalabalığı yararak iyice sokulmuş, arabanın altında kalan adamı görmeye çalışıyordu. Birden fenerin ışığı talihsiz sarhoşun yüzünü aydınlatıverdi. Raskolnikov tanımıştı. Kim olduğunu biliyorum dedi iyice öne geçerek. Marmeladov'dur adı. Emekli memur, danışman. Şurada Kozel apartmanında oturur. Çabuk bir doktor çağırın. Parasını ben veririm. Raskolnikov elini cebine atıp bir miktar para çıkardı. Polislere gösterdi. Müthiş heyecanlıydı. Polisler adamın kim olduğunu öğrendiklerine sevinmişlerdi. Raskolnikov kendi adını, adresini de söyledi. Arabanın altında kalıp ezilen sanki öz babasıydı. Marmeladov'u kaldırıp hemen evine götürmelerini sağlamak için büyük çaba harcıyordu. Çırpınır gibi işte burada dedi. Üç ev ötede şu zengin Almanın apartmanı Kozel. Özel'in. Sarhoş da herhalde evine dönüyordu. Tanırım kendisini. Ay yaştır. Ailesini de tanırım. Karısı, çocukları, bir kızı var. Şimdi hastaneye götürmek uzun sürer. Evine götürelim. Herhalde apartmanda bir doktor vardır. Parasını ben veririm. Hemen müdahale etmek gerek, yoksa hastaneye gidinceye kadar ölür. Hatta polislerden birinin avucuna usulca para sıkıştırmayı bile başardı. Aslında yasal olmayan bir yanı yoktu isteğinin. Yaralıyı evinde daha iyi bakılabileceği de açıktı. Marmeladov'u arabanın altından çıkardılar. Yardım edenler de bulundu. Kozel apartmanı 30 adım ya var ya yoktu. Raskolnikov arkadan yürüyor. Yaralının başını özenle tutarak yol gösteriyordu. Buraya, bu taraftan, başı yukarı gelecek şekilde çıkartmalıyız merdivenlerden. Çevirin. Hah işte şöyle. Parasını ben vereceğim. Bu elinizde hiç unutmayacağım. Katerina Ivanovna bir dakika bile boş zaman bulduğunda hep yaptığı gibi ellerini göğsünde kavuşturmuş, kendi kendine konuşup öksürerek küçücük odanın içinde pencereden sobaya, sobadan pencereye gidip geliyordu. Son zamanlarda yeni bir alışkanlık edinmiş, 10 yaşındaki büyük kızı Polya ile sık sık ve uzun uzun konuşur olmuştu. Polyanka daha her şeyi anlamaktan uzaktı ama annesine gerekli olduğunu çok iyi anlıyor. Bu nedenle de iri akıllı gözleriyle onun her hareketini izleyip her şeyi anlıyormuş gibi görünmek için olanca gücünü harcıyordu. Şu anda da bütün gün hastalıktan kıvranan kardeşini yatırmak için soyuyordu. Gece kardeşinin gömleğini yıkamaları gerekiyordu. Oğlan çok ciddi bir yüzle ve kıpırdamadan oturmuş gömleğinin çıkartılmasını bekliyordu. Bacaklarını birbirine yapıştırıp ileri doğru uzatmıştı. Topukları karşıya, birbirinden hafif ayrık duran ayak burunları yukarı bakıyordu. Yatırılmak için soyulan bütün uslu çocuklar gibi dudaklarını şişirmiş, gözlerini devire devire annesiyle ablasının konuşmalarını dinliyordu. Kendisinden birkaç yaş küçük kız kardeşi üzerinde paçavraya dönmüş bir entari paravanın yanında duruyor ve sırasını bekliyordu. Evin öteki odalarında oturan kiracıların sigara dumanlarından korunabilmek ve böylece uzun ve acılı öksürüklerinden bir an için olsun kurtulabilmek için Katerina Ivanovna merdivenlere bakan kapıyı ardına kadar açık bırakmıştı. Zavallı veremli kadın son bir hafta içinde daha da zayıflamış gibiydi. Yanaklarındaki kızıl lekeler daha da ortaya çıkmış, parlıyordu. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşırken "Ah Polenka" diyordu. "Bir bilsen babamın evinde nasıl neşeli, nasıl rahat bir hayatımızın olduğunu. Bu sarhoş şerifin hem beni hem sizi nasıl mahvettiğini bir bilsen. Babamın albaylığına denk düşen bir sivil görevi vardı. Yani neredeyse vali gibi bir şey. Zaten vali olmasına çok az bir şey kalmıştı. Herkes kendisine "Biz seni şimdiden ikimizin valisi sayıyoruz Ivan Mihaliç" derdi. Şu son baloda Katerina Ivanovna boğazındaki balgamı çıkartınca eliyle göğsüne bastırarak haykırdı. Allah kahretsin böyle hayatı. Şu son baloda Prenses Bazemeya'ya beni görür görmez, daha sonra babanla evlenince Polyacığım, bu kadın beni kutsamıştı. Beni görür görmez okul bitirme gününde şalıyla dans eden sevimli kız değil mi bu diye sordu. Şu yırtığı dikmek gerek. Hemen birine getir de sana öğrettiğim gibi dikiver. Yarına kalırsa yarın daha büyüyebilir. Petersburg'dan yeni gelmiş olan Prens Şoleski'yi de bunun üzerine önce benimle bir mazurk oynadı. Sonra ertesi gün gelip beni resmen isteyeceğini bildirdi. Kendisine en ince sözcüklerle teşekkür edip kalbimi çoktan bir başkasına vermiş olduğumu söyledim. Bu bir başkası senin babandı Polya. Babacığım çok kızdı bu işe. Su hazır mı? Ver şu gömleği. Çoraplarını çıkartmadın mı? Küçük kızına döndü. Lida, bu gece gömleksiz yatacaksın artık. İdare işte, çoraplarını da çıkart. Hepsini birden yıkayayım. Bu Ayaş hala niye gelmedi acaba? Gömleğini ne hale getirmiş? Gömlek değil, paçavra sanki. Parça parça olmuş. İki gece uğraşıp durmaktansa şimdi hepsini birden yakıvereyim. Merdivenlere bakan kapının ağzında içeri bir şey taşımaya uğraşan kalabalığı görünce bir çığlık kopardı. Aman Tanrım! Yine mi? Ne bu? Nedir bu gedirdikleri? Ah Tanrım! Baygın ve kanlar içindeki Marmeladov'u odaya soktuktan sonra polislerden biri çevresine bakınarak nereye yatıralım diye sordu. Raskolnikov divanın üzerine dedi. Doğruca divanın üzerine. Başı şöyle gelsin. Merdivenlerden birinin yolda araba çiğnemiş, sarhoş muymuş, neymiş dediği duyuldu. Katerina Ivanovna yüzünün bütün kanı çekilmiş, güçlükle soluyarak öylece duruyordu. Çocuklar korkmuşlardı. Küçük Lidoşka bir çığlık atıp ablası Polenka'ya koştu, sarıldı, korkudan tir tir titriyordu. Marmeladov'u yatırdıktan sonra Raskolnikov Katerina Ivanovna'ya koştu. "Tanrı aşkına sakin olun ve korkmayın," dedi. Kelimeleri yutarcasına konuşuyordu. Karşıdan karşıya geçerken bir arabanın altında kalmış. "Üzülecek hiçbir şey yok, şimdi kendine gelir. Buraya getirmelerini ben söyledim. Bilmem hatırlıyor musunuz? Size daha önce de gelmiştim. Şimdi kendine gelir. Parasını ben vereceğim." Katerina Ivanovna umutsuz bir şekilde "Olacağı buydu," diye haykırdı ve kocasına atıldı. Raskolnikov Katerina Ivanovna'nın olur olmaz şeyler karşısında bayılıp kendinden geçen kadınlardan olmadığını görmekte gecikmedi. İlk işi hemen yaralının baş altına bir yastık koymak oldu. Şu ana kadar kimse akıl edememişti bunu. Sonra titreyen dudaklarını ısırıp göğsünden kopmaya hazır çığlıklarını bastırarak kocasını soymaya, yaralarını gözden geçirmeye başladı. Kendini tümüyle unutmuş gibiydi. Hareketlerinde panikten eser yoktu. Raskolnikov içeridekilerden birini gidip doktor çağırmaya razı etti. Hemen bitişik evde bir doktor olduğunu öğrenmişti. "Doktor çağırmaları için bir adam gönderdim," dedi Katerina Ivanovna'ya. "Üzülmeyin, parasını ben öderim. Su yok mu? Bir de peçete verin, havlu sonra. Çabuk olun biraz. Yaralarının ne kadar derin olduğu belli değil. Evet, yaralı ama ölmedi. İnanın bana. Bakalım doktor ne diyecek." Katerina Ivanovna pencereye koştu. Köşede kırık dökük bir iskemlenin üzerinde gece kocasıyla çocuklarının çamaşırlarını yıkamak için hazır tuttuğu su dolu toprak bir leğen vardı. Haftada iki kez, hatta bazen daha sık Katerina Ivanovna geceleri çamaşır yıkardı. Çünkü artık o duruma düşmüşlerdi ki değişecek yedek çamaşırları hemen hemen hiç yoktu. Aile üyelerinin her birinin ancak birer kat çamaşırı vardı. Ve pislik Katerina Ivanovna'nın hiçbir zaman katlanamayacağı bir şeydi. Evde pislik görmektense geceleyin herkes uyurken çamaşır yıkamak, ıslak çamaşırları odanın içine gerdiği iplerde kurutmak ve sabaha herkese temiz çamaşır vermek yürümek gibi gücünü aşan yorgunluklara katlanmayı yeğe tutardı. Raskolnikov'a istediği suyu getirmek için Leyen'e sarıldı ama az kalsın Leyen'le birlikte yere kapaklanacaktı. Raskolnikov zaten bir havlu bulup ıslatmış ve Marmeladov'un yüzündeki kanları silmeye başlamıştı bile. Katerina Ivanovna elleriyle göğsünü bastırarak ve güçlükle soluyarak yanında duruyor, ona bakıyordu. Raskolnikov yaralıyı buraya getirmelerini söylemekte yanlış bir iş yaptığını anlıyordu. Katerina Ivanovna'nın da yardıma muhtaç bir hali vardı çünkü. Polya diye bağırdı Katerina Ivanovna. Çabuk koş, Sonya'yı çağır. Evde yoksa haber bırak, babasının bir arabanın altında kaldığını söyle. Döner dönmez buraya gelsin. Çabuk ol Polya! Şu başörtüsünü de al, örtün. Bu arada sandalyenin üzerinde oturmakta olan çocuk çabuk ol Polya dedi. Sonra yeniden gözlerini kocaman kocaman açıp topukları ileride, ayak burunları yukarı doğru ve hafif açık sessizce oturmaya devam etti. Bu arada oda tıklım tıklım dolmuştu. Polisler gitmişlerdi. Kalan bir tanesi de merdivenlerden akın akın gelen meraklıları gerisin geri merdivenlerden indirmeye uğraşıyordu. Öte yandan da iç odalardan bayan Lipevazel'in bütün kiracıları üşüşüp gelmişlerdi. Önceleri herkes kendi kapısının önünde dururken az sonra öbek öbek içeri doluşmaya başladılar. Katerina Ivanovna öfkeden çılgın gibi "Bırakın da hiç değilse rahat ölsün" diye bağırdı kalabalığa. "Ve gidin kendinize başka bir eğlence bulun. Üstelik de ağızlarında birer sigara..." "Bari zahmet edip şapkalarınızı da çıkarmayaydınız. Aha, şapkasıyla gelen de var. Defol bakayım. Hiç değilse ölüye saygı göstermeyi öğren." Bir öksürük nöbetiyle tıkandı ama çıkışması da işe yaramıştı. Kiracıların ondan çekindikleri anlaşılıyordu. Gerisin geri odadan çıkmaya başladılar. Beklenmedik bir felaket anında bu felaketin dışında kalan insanlarda hep görülen, dile getirdikleri en içten acıma, acıları paylaşma duygularına rağmen hiç kimsenin, en yakınlarımızın bile kapılmaktan kendilerini alamadıkları tuhaf bir sevinç duygusu içindeydiler. Bu arada kapının ötesinde biri de hastanenin ve içeridekilerin rahatsız edilmemesi gerektiğinden söz etmekteydi. "Ölmek de yasak!" diye bağırdı Katerina Ivanovna. Ağzına ne gelirse içeridekileri veriştirmek üzere hınçla kapıya doğru atıldı. Ama tam bu sırada ev sahibi Bayan Lipevazel ile burun buruna geldi. Bayan Lipevazel olayı yeni duymuş ve ortalığı düzene sokmak için koşup gelmişti. Son derece arsız, yırtık bir kadındı bu. Ellerini birbirine vurarak ve ağır ağır bir Alman aksanıyla konuştuğu kırık dökük Rusçasıyla "Aman Tanrım!" dedi. "Sizin sarhoş koca atlar çiğnemiş. Ben bu evin sahibi. Onu hemen hastaneye götürmek." Katerina Ivanovna "Amelia Luitgovna!" dedi. "Rica ederim ağzınızdan çıkan sözü kulağınız duysun." Ev sahibi kadınla biraz tepeden konuşuyordu. Kim olduğunu, ne olduğunu ona hatırlatmak için hep bu tonla konuşurdu. Şu anda bile kendini bu zevkten yoksun bırakmaya gönlü razı olmamıştı. "Anladınız mı Amelia Lyudgovna? Bana Amelia Lyudgovna diyemeyeceğinizi size daha önce de söylemiştim. Ben Amelia Lyudgovna değil, Amelivan'ım. Hayır, Amelivan değil, Amelia Lyudgovna'sınız. Ve ben şu anda kapının ardında gülüp duran, gerçekten de kapının ardından bir kikirdeme ve iyice kapıştılar sözleri duyulmuştu. Bay Labazyatnikov gibi aşağılık bir dağ kavuk olmadığımı, size yaltaklık etmediğim için bu attan niçin hoşlanmadığınıza bir türlü akıl erdiremememe rağmen siz hep Amelia Lyudgovna diyeceğim. Semyon Zaroviç'in ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Ölüyor. Rica ediyorum kapıyı kapatın ve içeri kimseyi bırakmayın. Adamcağızı hiç değilse son nefesini verirken rahat bırakın. Tersine davranırsanız inanın bana vali hazretleri durumdan hemen yarın haberdar edilmiş olacaktır. Prens beni ta kızlığından tanır. Pek çok kez yardım elini uzatmak soyluluğunu gösterdiği Semyon Zaharoviç'i de çok iyi hatırlar. Semyon Zaharoviç'in de pek çok dostu ve koruyucusu bulunduğunu da herkes bilir. Ama o şu uğursuz düşkünlüğünden dolayı soylu bir gururla kendisini uzaklaştırdı dostlarından. Şimdi ise Semyon Zaharoviç'in kendisini ta çocukluğundan beri tanıdığı bu mal mülk sahibi yüce gönüllü delikanlı yardım ediyor bize ve şunu bilin ki Amelia Lyudgovna anlatılmaz bir çabuklukla konuşuyordu. Sonlara doğru iyice hızlanmıştı ki basran bir öksürük sebebiyle söylevini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bu arada hasta kendine gelmiş, inlemeye başlamıştı. Katerina Ivanovna hemen kocasının yanına koştu. Hasta gözlerini de açmıştı ama daha kimseyi seçemediği için başucunda duran Raskolnikov'a bakıp bakıp duruyordu. Seyrek aralıklarla kesik kesik ve güçlükle soluk alıp veriyordu. Dudaklarının kenarında bir kan çizgisi görülüyordu. Alnında terler birikmişti. Yanı başında duran Raskolnikov'u da tanıyamayınca bakışlarını kaygıyla odanın içine dolaştırmaya başladı. Katerina Ivanovna kocasına üzgün ama öfkeyle bakıyordu. Gözlerinde yaşlar vardı. Umutsuz bir haykırışla "Aman Tanrım!" dedi. Bütün göğsü ezilmiş. Her yanı kan içinde. Üstündekileri çıkartmak gerek. Kocasına seslendi. "Semyon Zaharoviç, biraz dönebilecek misin?" Marmeladov onu tanımıştı. Hırıltılı bir sesle "Bir papaz!" diye mırıldandı. Katerina Ivanovna pencereye gitti. Alnını tahta çerçeveye dayayıp umutsuz bir çığlık attı. "Tanrım, bu ne biçim hayat?" Bir anlık bir sessizlik oldu. Marmeladov yeniden "Bir papaz!" diye mırıldandı. Katerina Ivanovna "Saçmalama!" diye bağırdı. Çıkışma etkisini göstermiş, Marmeladov susmuştu. Ürkek, acı dolu bakışlarla karısını arıyordu. Katerina Ivanovna yeniden onun yanına döndü, başucuna dikildi, yatışır gibi oldu Marmeladov. Ama uzun sürmedi bu. Birden karşı köşede kocaman açılmış çocuk gözlerini üzerine dikmiş, tir tir titremekte olan Lidochka'yı gördü. Kızı gösterip kaygı dolu bir sesle diye bir şeyler kekeledi. Katerina Ivanovna ters ters "Yine ne var?" diye bağırdı. Marmeladov yarı dalgın bakışlarıyla beli belirsiz kızının çıplak ayaklarını göstererek "Yalın ayak. Yalın ayak!" diye mırıldandı. "Sus!" diye bağırdı Katerina Ivanovna. "Niçin yalın ayak olduğunu kendin bilirsin." Birden Raskolnikov'un sevinçli sesi duyuldu. "Tanrı'ya şükür işte doktor." Üstü başı çok düzgün, sevimli bir ihtiyar olan Alman doktor çevresini kuşkulu gözlerle süzerek içeri girdi. Hastanın yanına gitti, nabzına baktı, kafasını özenle yokladı. Katerina Ivanovna'nın yardımıyla kan içindeki gömleğin düğmelerini çözerek hastanın göğsünü açtı. Göğüs diye bir şey kalmamıştı hastada, ezilmiş limelime olmuştu. Sağ yandaki kaburga kemiklerinden de kırılanlar vardı. Solda tam yüreğin üzerinde şiddetli bir çiftenize olduğu anlaşılan sarımsı siyah renkte ürküntü verici kocaman bir leke vardı. çıktı. Doktorun kaşları çatıldı. Bu arada polis yaralının nasıl tekerlekler arasına girerek yerde 30 adım kadar sürüklendiğini anlatıyordu. Doktor Raskolnikov'a fısıltıyla kendine gelebilmiş olması şaşılacak şey dedi. Çok mu ağır diye sordu Raskolnikov. Şimdi ölecek. Hiç mi umut yok? Hiç. Son dakikalarını yaşıyor. Başında da çok tehlikeli bir yara var. Belki kan alabiliriz ama bunun da bir yarar olacağını sanmıyorum. 5-10 dakikaya kadar kalmaz kesin ölür. Siz yine de bir kan alın. Alalım. Ama söylediğim gibi hiçbir yararı olmayacak bunun. Bu sırada dışarıdan ayak sesleri duyuldu. Koridordaki kalabalık açıldı ve eşikte elinde ekmek ve şarap, kır saçlı yaşlı bir papazcık göründü. Ta sokaktan beri ardından bir de polis gelmekteydi. Doktor yerini hemen papaza bıraktı. İkisi anlamlı anlamlı bakıştılar. Raskolnikov doktordan biraz daha kalkmasını rica etti. Doktor omuzlarını silkti ve beklemeye başladı. Herkes geri çekilmişti ama yaralının günah çıkartması uzun sürmedi. Doğru dürüst bir şey anlayabildiği de şüpheliydi. Kopuk kopuk bir şeyler mırıldanıyor ancak sözlerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Katerina Ivanovna Lidochka'yı aldı. Küçük oğlanı sandalyesinden kaldırdı ve sobanın bulunduğu taraftaki köşeye giderek diz çöktü. Çocuklarını da önünde diz çöktürdü. Kız tir tir titriyordu. Oğlansa çıplak ufacık dizleri üzerine çökmüş. Küçücük elini ölçülü bir biçimde kaldırarak geniş hareketlerle haç çıkarıyor. Alnı neredeyse döşemelere değecek kadar yere eğiliyordu. Bu hareketin çocuğun çok hoşuna gittiği anlaşılıyordu. Dudaklarını ısırıp gözyaşlarını tutmaya çalışarak yere eğildikçe açılan sırtını örtmek için arada bir oğlunun gömleğini çekiştiren Katerina Ivanovna da dua ediyordu. Bu arada Lidochka'nın fazlaca çıplak omuzlarını örtmek için duruşunu bozmadan, duasını kesmeden uzanıp konsoldan bir de başörtüsü çıkartmayı da başarmıştı. İç odaların kapılarını yeniden açmaya başlayan meraklılar içeriği seyre koyulmuşlardı. Apartmandaki öteki dairelerin kiracılarından oluşan bu seyirci kalabalığı da koridorda gitgide büyüyerek bekleşiyor ama kimse eşikten içeri geçemiyordu. Sahneyi yalnızca bir mum artığı aydınlatıyordu. Bu arada ablasını çağırmaya giden Polya koridorda kalabalığı yararak soluk soluğa içeri girdi, başörtüsünü çıkardı, gözleriyle annesini arayıp buldu, yanına yaklaşıp geliyor dedi, yolda rastladım. Annesi onu da diz çöktürtüp yanına oturttu. Kalabalık arasından geçen bir kız ürkek ürkek süzülürcesine içeri girdi. Bu yoksulluk, umutsuzluk, ölüm dolu odada birdenbire görünüvermesi herkes üzerinde tuhaf bir etki yaratmıştı. Aslında onun da üstü başı dökülüyordu. Son derece ucuz giysiler vardı üzerinde. Özel dünyasının zevk ve kurallarına göre takıp takıştırılmış ve o bilinen amacı yüz kızartıcı biçimde ve apaçık ortaya koyan bir sokak kadını şıklığı içindeydi. İçeri girmemişti. Koridorda tam kapının eşiğinde duruyor. Kendinden geçmişçesine bomboş gözlerle çevresine bakınıyordu. Kim bilir kaçıncı elden kendisine geçme ve burası içinde hiç de uygun düşmeyen, bütün kapıyı kaplamış kabarık etekli, upuzun gülünç kuyruklu renkli ipek robunu, açık renk pabuçlarını, geceliğini hiç de gerekmediği halde yanına aldığı ombrel kasını, tepesinde ateş rengi tüyler bulunan yuvarlak gülünç hasır şapkasını, her şeyi unutmuş gibiydi. Oğlan çocukları gibi yana yıktığı şapkasının altından zayıf, solgun ve korkmuş yüzü görülüyordu. Ağzı açıktı. Gözleri korkudan donup kalmışçasına hareketsizdi. 18 yaşına kadar görünüyordu. Kısa boylu ve zayıftı ama sarı saçları, son derece güzel mavi gözleriyle oldukça sevimli bir kızdı. Gözlerini yataktan ve papazdan ayırmıyordu. Koşarak geldiği için soluk soluğaydı. Arkasındaki kalabalıktan söylenen bazı sözleri, fısıltıları duymuş olacak ki içeri ilerlemedi, yine kapının orada durdu. Günah çıkartma ve şaraplı ekmek yedirme sona ermişti. Katerina Ivanovna kocasının yatağına yaklaştı. Papaz geri çekildi. Gitmeden önce Katerina Ivanovna'ya avutucu birkaç öğüt söz söyleyecek oldu. Katerina Ivanovna çocuklarını göstererek sert, sinirli bir sesle susturdu papazı. Bunlar ne olacak? Allah büyüktür, Allah'tan umut kesilmez. Evet büyüktür ama nedense bizim için değil. Papaz başını iki yana sallayarak, günahtır hanım, sus, günahtır dedi. Katerina Ivanovna can çekişen kocasını göstererek, ya bu günah değil mi diye bağırdı. İstemeden bu felaketin nedeni olanlar belki de hiç değilse kaybettiğiniz gelir kaynağınızın yerini tutacak bir zarar ödentisinde bulunmayı kabul edeceklerdir. Katerina Ivanovna elini salladı sinirli, beni anlamıyorsunuz diye bağırdı. Ne zarar ödentisinden söz ediyorsunuz siz? Sarhoşmuş, kendisi atlamış atların ayakları altına, gelir kaynağıymış. Gelir kaynağı değil, acı kaynağıydı o. Ay yaştı, elinde avucunda ne varsa içkiye yatırırdı. Bizim de nemiz var, nemiz yoksa alır meyhanelerde savururdu. Hem şu yetimlerin, hem benim hayatımızı meyhanelerde içkiye haraç etti. İyi ki ölüyor, zararından kurtulacağız. Böyle söylemeyin hanım, günahtır. Ölmekte olan bir insanı bağışlamak gerekir. Katerina Ivanovna bir yandan papazla konuşurken bir yandan da hastanın çevresinde dört dönüyordu. Ağzına su damlatıyor, terini, başındaki kanları siliyor, yastığını düzeltiyordu. Papazın son sözleri üzerine öfkeden kendini kaybetmişçesine, papaz efendi, papaz efendi dedi. Bunların hepsi kuru laf. Bağışlamaktan söz ediyorsunuz. Atların altında kalıp ezilmeseydi eve yine kör kütük sarhoş gelecekti. Üstündeki şu paçavraya dönmüş gömleğinden başka giyecek bir şey olmadığı için o devrilip yatar yatmaz ben gece sabah kadar onun gömleğini, çocukların kirlerini yıkamakla, pencere kenarlarında kurutmakla uğraşacaktım. Gün ilk ışıklarıyla da sökükleri dikmeye, yırtıkları yamamaya oturacaktım. İşte benim gecem. Hangi bağışlamadan söz ediyorsunuz siz? Hem ben kendisini çoktan bağışladım. Korkunç bir öksürük kriziyle tıkandı. Mendiline tükürdü ve görmesi için papazı uzattı. Yüz ağacıyla çarpılmış bir eliyle göğsüne bastırıyordu. Mendil kan içindeydi. Papaz başını eğdi, bir şey söylemedi. Marmeladov artık son dakikalarını yaşıyordu. Gözlerini yeniden üzerine eğmiş olan karısından ayırmıyor, ona bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Binbir güçlükle dilini oynatıp tam bir şeyler mırıldanmaya başlamıştı ki onun kendisinden af dileyeceğini anlayan Katerina Ivanovna buyurgan bir sesle "Sus!" diye bağırdı. "İstemez, ne diyeceğini biliyorum." Hasta sustu ama aynı anda odanın içinde dolaşıp duran gözleri kapının orada Sonya'ya takıldı. Sonya köşede gölgede durduğu için bu ana kadar fark edememişti onu. Birden heyecanlandı. Dehşet içindeydi. Gözleriyle Sonya'nın bulunduğu yeri göstererek hırıltılı bir sesle ve tıkanırcasına "Kim bu? Kim bu?" diye sordu ve büyük bir çabayla doğrulmaya çalıştı. "Yat yat!" diye bağırdı Katerina Ivanovna. Ama o inanılmaz bir çabayla elleri üzerine doğrulmuştu bile. Sanki tanımıyormuş gibi kızına uzun uzun baktı. Sonya'yı bu kılıkta hiç görmemişti. Sonra birden tanıdı.